Ayrım 42, sayfa 575. Aksak ayağıyla ağırdan uzaklaşıp ilk geçen taksiye binen Esmen'in ardından mutlu, acılı, kırık dökük duygular içinde bir süre bakıp kaldı doktor. O ağır koşullarda bükülmemiş istencini, acıya karşı gösterdiği direnci nasıl yorumlayacağını, neye bağlayacağını bilemiyordu. Bir inatçı yanı vardı da, salt inatlı olur mu? Roman kahramanlarının işkenceye göğüs germesine dudak büküyordu bu kız. Gereksiz özverilerdi bütün bunlar artık ona göre. Yaptığı işe bak, ne anlaşılmaz yanları var insan denen yaratığın. Gizemli bağlantılar kurma hemen, anlaşılır yanı vardır, çıkar bir gün. Gece yanında kalmasını tutkuyla istiyordu ya, ne diyebilirdi ki, kesindi kalmayacağı. O açık yüreğini kime kaptırdı bu kız, bir bağlantısı var mı olayla? Söylemesi kolay değil Esmeciğim. Ne yapayım ki şu çektirdiklerinle bile mutluluk veriyorsun bana. Senin ağzından acı şeyleri duyarken yaşama daha çok bağlandığımı duyumsuyordum demin. Niye bu kadar çok sevdim seni ben? Mazoşist bir yanım mı var? Toprak çektikçe sana tutunuyordum belki de. Bugün daha çok bağlandım sana. Yaşamım boyu ürpererek beklediğim acılı sınavı, bir sürü kuduz yaratığın yabanıl saldırıları önünde tek başına dikelip nasıl alçak gönüllüce verdin güzelim. Biricik kıskandığım kahramanısın yüreğimin. Nasıl bırakayım seni? Şu rohatı göndermenin bir yolunu bulalım. Oturup konuşacağım seninle. Niye sevdin bir başkasını? Söyle bana. Göreceksin hiç de baş kaldırmayacağım yazgıma. Doğru nedenlerinin olacağını biliyorum. Onları ancak senden duyarsam doğru olanı yapar. Anlamsız acılara düşmeden gidebilirim şu yeryüzünden. Eve geldiğinde rohatı dışarıya çıkarma sorununa koşullanmıştı artık kafası. Nasıl bulacağız o yolu? Ne bileyim, bulamayıp da kurtlara mı parçalatacağız adamı? Sırtında o kamburla Esme ne yapar? O gece kafasına saplanmış bu basit ama çözüm kapısı aralanamayan bulmacayla boğuşup durdu birkaç gün. Tavanlara, duvarlara, elektrik kablolarına kuşkuyla, tedirginlikle bakıyordu Esme'den dinleme aygıtı olduğunu duyduğundan beri. Boştu biliyordu, kolay bulunacak yere koyarlar mıydı hiç? Esme'yi aramamak için güç tutuyordu kendini. Bir neden olmalıydı araması için. Mahmutları bir yoklasa mıydı acaba örtülüce? Çevreleri genişti. Bir biçimde iş ilişkileri vardır gibi geliyordu çeşitli biçimde Türkiye'ye girip çıkanlarla. O gün aradı, kapalıydı telefonları. Zeynel'ler için de onlar arayacaklardı aslında, ses çıkmamıştı. Ertesi sabah yakaladı telefonda Mahmut'u. Yaşlı halası ölmüştü Şerife'nin. Onun için koşturuyorlardı günlerdir. Akşama uğrayacaktı. 7'ye doğru yalnız geldi Mahmut. Pek sevdikleri halalarının ölümüne üzülmüşlerdi. Zeynellerin orası daha pek durulmadığı için aramamışlardı. Polisin Kürtçe türküler söylenip bölücülük yapılıyor diye suç duyurusunda bulunmasıyla soruşturma başlatmıştı savcılık. Gözaltına alınanlardan bir iki de tutuklanma vardı. Gergin, kaygılı konuşmaların gidişinde kafasındaki sorunu örtülü biçimde de olsa açması için uygun bir durum yakalayamamıştı doktor. Erkence kalktı Mahmut. Eve başsağlığına gelecek konuklar vardı. Şerife bekliyordu. Akşam karanlığının hüzünlü yalnızlığına batmıştı doktor. Fırladı koltuktan. Çıkacaktı. Bir yerlerde bir şeyler yer, gezip dolanırdı biraz. Merdivenlere yürürken telefon ziliyle zıpladı yüreği. Sensin değil mi Esmeciğim? Değildi. Efendim? Tek başına ne yapıyorsun bu akşam vakti abi? Seni bekliyorum Muhittinciğim. Tamam, 5 dakika içinde oradayım. Alacağız seni. Sevinmişti doğrusu. Tam vaktini seçtin Külhani. 2 İtalyan konuğunu havaalanında karşılamış, valizlerini Sheraton'a bırakıp Boğaz'a balık yemeye götürüyordu Muhittin. Doktoru da alalım demişti geçerken. İyi etmişti. Biri asık yüzlü görünümü ağzını açar açmaz bozulan gazeteci yazar, öteki biraz daha yaşlıcası kalın camlı gözlüklerinin arkasından yöresine alay eder gibi bakan bir karikatüristti. Milano'nun ünlü gazetelerindenmiş ikisi de. Bir İtalyan bankacı dostunun gönderdiği adamları Muhittin de yeni görüyordu. Bu sıkıcı işi dayanılır kılmak için doktoru da araya sokma kurnazlığına başvurmuş olmalıydı. Öyle de olsa uyumlu bir seçimde doktoru alması. İtalyan dostu Giovanni'nin dayattığı koşula uyup konukları ilk gece Tarabya'daki lokantalardan birine götürüyordu Muhittin. Giovanni öyle yaparmış İstanbul'a gelince. Sıkılmadı doktor. Muhittin'in de şaklabanlıklarıyla hemen yakınlık oluşmuştu konuklarla aralarında. Yazar çok rastlanan liberal, karikatürist komünistlere yakın sol eğilimliydi. Fransızca konuşlar daha çok, sık sık birbirlerine takılan sıcakkanlı kişilerdi ikisi de. Ortak yanları sırasını yakaladılar mı Amerikan yönetimine verip veriştirmeleriydi. Karikatüristin annesi babası daha da partizanmışlar 2. Cihan Savaşı'nda. Kurtarıcı Amerikan ordusunun İtalyan halkına yaptığı rezilliklerden düşman kesilmişler Amerikalılara. Ernesto, Amerikalı bir kaltakla evlenmeye kalkarsan seni vururum demiş bir gün annesi. Bu Yankee idiyolar dünyaya el koymaya kalkmışlar şimdi. Gece tatlı geçmişti, yemeği de sevmişlerdi İtalyanlar, doktoru da. 3 günlüğüne bir toplantıya gelmişler, Milano'ya bekliyorlardı onu da. Konukları otele bırakıp doktoru eve getirmek için Taksim'den Tarlabaşı yoluna girerlerken durgun görünüyordu Muhittin. Ne o, tadın kaçmış gibisin, bir şey mi oldu? Gözleri uzayıp giden boş yolda. Hiçbir şey olduğu yok abi, dedi Muhittin. Bıktım bu heriflerden ben. Bakma hepsi aynı, yaşam da öyle. Her şey anlamsız geliyor artık. Ivır zıvırı attın mı, olan ne? Duraksayıp ekledi. Yiyoruz, içiyoruz, sıçıyoruz, sikiyoruz. Köylü dayının eşeği de böyle yapıyor. Boş. Bir sessizlikten sonra sürdürdü gene. Evlensem diyorum, çocuk filan olursa değişiklik hani, o da bir bela. Sonra hangi karı dayanır bana? İkisi kaçtı. Evleneceğim, alışmışım, başlayacağım gene orospularla düşüp kalkmaya. Karı da aptal değil ya. Açık yürekliliğine sevgi dolu bir gülümsemeyle bakıyordu doktor. Senin derdin dertsizlik. İsteksizce güldü Muhittin. Doğru, ciddi biçimde dert edineceğim hiçbir şey yok. Geçen de yemekli toplantıda kulüpte canım sıkılmış. Afganistan'ın bombalandığı günler, çok da içtim. Durduk yerde kalktım, ulan hayvan sürüsü, paradan başka ne bok bilirsiniz siz, orospu çocukları diye bağırmaya başladım. Doyuma varıyorum sanki bağırırken. Apar topar dışarı aldılar. İçkiliydi deyip örtbas etmişler. Kovalım diyormuş kimileri. Çok sikimeydi. Komünistliğimiz tepiyor demek ara sıra. Başım dik dolaştım şöyle birkaç gün. Güldü. Vicdan azabından mı oluyor nedir? Doktor da gülüyordu. Eskiden okurdum, hele roman moman elimden düşmezdi. Biraz uzadımı sıkıntı basıyor şimdi. Bir yıl var ki tek satır okumadım. Sinsice ağılanıyoruz demek. Standartlarının dışında adam istemiyorlar. Diretme gücün de kalmıyor. Paran var, daha ne istiyorsun? Dedikleri bu. O parayı bulanın, basanın, kazananın, harcayanın, deste edip saklayanın anasını, avradını, yedi geçmişini, eşiktekini, beşiktekini. Yumuşatmak ister gibi gülerek döndü doktora. Anlıyorsun değil mi abi? Anlamışım ne olacak. İçini boşaltıyorsun. Karnını doyurma kavgasında kırıntı koparmak için sürünenlere neyi anlatacağız? Geçmişini sikeyim onların da. Körseler biz ne yapalım? Evin önündeki sokağa girmişlerdi. Arabayı durdurup döndü. Hep benim arabamı beklemeyin lütfen abi, dedi. Sizinle konuştuğumu dinleniyorum, inanın. Biliyorsunuz her gün böyle kabalık etmem. Kafam çok bozuk, bağışlayın. Akşamki konukları gönderen bankacı için mafya derler. İsteğini yapıyoruz. Yapma gel de. Dert yok olur mu? Boktan dert bir sürü. İyi geceler abi. Çelişkiler içinde çırpınan özgün kişilikli Muhittin üzerinde düşünmeye başladı eve gelince doktor. Köşeli yanlarını iyi biliyordu içinde savrulduğu yaşamın. Gövdenin işlevlerindeki hayvansılık üzerine başlarda söyledikleri nasıl içtenlikliydi? Tıka basa doyumlar içinde mutsuzdu. Tatlı durağanlığın kirli kısır döngüsünde çürüyüp gitmeyi belli ki ciğerinde duymuş oğlan. Kurtaramıyor da kendini. Kolay değil, kurtaramaz. Düzen tırnaklarını geçirmiş bir kez. Kendine güvenemiyor ki. Aklı esmede, kulağı telefonda. Evde, sokakta, tedirgin dolanırken atmaya çalışmasına karşın dinlence molası verir gibi Muhittin de takılıp duruyordu kafasına ikide bir. Esme ne yapmıştı acaba? İkinci günün akşamı dayanamamıştı artık. Çevirdi telefonu, kapattı. Saatler geçtikçe hiçbir şey yapmadan, ne yapacağını bilemeden dolanıp durdu balkonla salon arasında. Müzik koymamıştı. İkide bir merdiven başına gidip sokak kapısını dinliyordu. Yorgun çöktü koltuğa. Akşam yemeği için masada gündüz çaya çıkardığı peksimetlerden, krik kraklardan atıştırdı bir iki. 9'u geçe telefon çaldı. Açtı deli gibi. Orada bekliyorum. Gelir misiniz? Kapanmıştı. Esme'ydi. Fırladı hemen. Evden çıkıp çevresini kollayarak giderken ne diyecekti Esme'ye, onu düşünüyordu. Suç muydu seni görmek istedim demek? Diyecek başka şey yoktu ki. Ana yolu geçip kıyıya yaklaşınca gördü Esme'yi. O geceki banktaydı. Ayak sesine dönüp uzunca baktı. Ardında birileri var mı gibi doktorun. Denize döndü gene. El sıkıştılar yanına otururken. Nasılsın? Yeni bir durum var mı? Hayır anlamına ağır ağır başını salladı Esme. Sizde? Yok Esmeciğim, bağışla, seni merak ettiğim için aradım. Böyle uzak durmamıza gerek yok diye düşündüm. Biliyorlar ilişkilerimizi nasıl olsa. Bir süre suskun kaldı Esme, ağırdan aldı. Sorun Rohat bugün. Kime ne bulaşacak bilemiyoruz. Ben bu işin içindeyim. Siz de dışında kalamayacaksanız görünmemek doğru değil mi? Doğru söylüyordu kız. Ne diyecekti ki? Bugün reklam ara uğradım. İşe başla dedi Suat. Uğraşacak gücüm kalmamış ama başlayacağım. Oradaki ilişkilerden bir kapı açılır belki. Kaçma işini Suat'a açmaya mı kalkacak gene? Yapmaz öyle bir delilik. Peki ne yapacak? Sen ne yapacaksın? Yılların devrimcisiyiz, hiç kafa yormadık ki böyle şeylere. Düzmece pasaportla girip çıktım, her şey düzenli verildi elime. Siz Muhittin'i tanıyorsunuz. Şaşkınlıkla duraladı doktor. Tanıyorum. Yakınlığınız da var. Öyle denebilir. Birkaç akşam önce birlikteydik. Sessiz durdu bir süre Esme. Şu işe bak, hadi söyle Esmeciğim. Biliyorum karşı çıkacaksınız ama aklıma geliyor işte. Onun bir yardımı olamaz mı? Onun ilişkileri Suat'tan geniş, keyfine düşkün ama sözüne güvenilir derler. Dönüp Esme'ye baktı, çakılır gibi kaldı doktor. Sen de düşünmüyor muydun bunu? Düşünmekten korkuyordum. Ben bu kızı niye böyle seviyorum ki? Karşı çıkmıyorum Esmeciğim dedi. Düşünelim istiyorsan. Suat'tan ayrı bir yanı var gibi geliyor bana da. Bölüştükleri gizemli umutla ağır bir sorumluluğu paylaşmanın kaçınılmaz gergin yakınlığı içinde ne yapılması gerektiğini konuşmaya başladılar. Aslında bir an önce yolunu bulup atölyeden çıkarmak gerekiyordu Ruhat'ı. Eski bir yapının altındaydı atölye. Üst katlarda oturanların gözlerinden uzakta değildi pek. Arada kapı çalındığı oluyormuş. Moldavyalı kadın açıp üst kattaki bir Yahudi koca karıyla konuşmuş birkaç kez. İçeri girip Ruhat'ı da görmüş koca karı. Hoş değildi durum. Şimdi eve dönünce Muhittin'i arayacağım dedi doktor. Bu iş uzarsa daha kötüsü olabilir. Ayrılmak için el sıkışırlarken sarılıp öpmemek için kendini güç tutmuştu doktor. Duramadı gene de. Seni çok seviyorum Esmeciğim dedi. Sakın bu canavarlara kaptırma gene kendini. Kahrolurum. Gecenin denizin alacalı ışıltısıyla parıldayan gözlerindeki ısı değişmiş gibiydi Esme'nin. Çocuksu bir sıcaklıkla bakıyordu. Ben de sizi çok seviyorum. Kuşkunuz olmasın dedi. Siz de kötü hiçbir şeye kaptırmayın kendinizi. Nasıl yorumlayacağını bilemeden duraladı doktor. Bütün bu sıcak sözlere karşın öylesine dirençli bir uzaklıktan bakıyordu ki Esme, söyleyecek, yapacak hiçbir şey yoktu. Bu acı mutluluğa yazgılıyız demek. Uzaktan bakmayı senin de öğrenmen gerek artık. Yaşını, hastalığını da unutma. Eve geldiğinde göğsünün sol yanında sinsi ağrılar dolaşmaya başlamıştı. Hastalık seni unutuyor mu? Angina pectoris ağrıları. İzor dil alıp kanepeye uzandı biraz. 20 dakika sonra çevirdi telefonu. Epey çaldıktan sonra açıldı. İnce bir kadın sesi, kimi aradınız diyordu. Fransızca, Muhittin banyodaymış, çıkınca ararmış. 10 dakika kadar sonra çaldı, telefon açtı. Buyur abi. En kısa zamanda görebilir miyim seni? Bir sessizlik oldu. En kısa yarın, o bizim konukları havaalanına götüreceğim onda. 11 iyi mi sizin için? İyi, dönüşte uğrarım. Ağrıları da denince rahat geçirdi o geceyi. Sabah kalkınca özlemini duyduğu yeni bir yola çıkmanın mutluluğuyla başlamıştı güne. 11'e doğru telefon çaldı. 7 kuleyi geçmişti Muhittin. İstediği bir şey var mıydı? Ana yola çıkıyordu doktor. Oradan alsındı. Kapıda karşılaştı Yunus'la. Yemek istemezdi. Ortalığı toparlayıp çıkabilirdi. Ama yolun karşısına geçtikten 1-2 dakika sonra yaklaşıp ağırlaştı Muhittin'in Mercedes'i. Önünde durdu. Günaydın abi, nasılsınız? Sağlık sorununuz yok ya. Arabayı sürerken meraklı bir gözle de yan yan bakıyordu. Gülümsedi doktor. Benim yok. Senin sağlık sorunun gündemde bugün. Duraksayı bekledi. Son konuşmamızda söylediklerin pek dokundu bana. Bu senin iyi dertsizlik, kötüye gitmeden bir yoluna bakalım dedim doktor olarak. Takılmayı anlamış, gülümsemeye başlamıştı Muhittin de. Sağ olun abi, biliyordum beni düşüneceğinizi. Önce söyleyin, nereye gidelim? Bizi hiç kimsenin duyamayacağı bir yere. Ciddileşti Muhittin, ilgisi artmıştı. Anlayışlı biçimde başını salladı, gazladı arabayı. Yolcu ettiği İtalyan konuklar üzerine bir iki sözün dışında konuşmadılar pek. Bayılmışlar İstanbul'a filan. Birkaç kez telefonla arandı Muhittin. Bir iki de o aradı. Otellerde yer bulunamamış bilmem kimler için. Birilerine kesin emir verir gibi bir şeyler söyledi. Bu arada karşıya geçmişler koşturup duruyorlardı. Boğaz kıyısında. Kandilli'yi geçince bir koruya daldılar. Ormandan yukarı tırmanıp boğazdaki koylara bakan bir kulüp lokantaya girdiler arabadan inerek. Benzersiz güzellikteydi içerideki boğaz görüntüsü. Lokanta boş gibiydi. Uzak köşede kadınlı erkekli birileri vardı sadece. Koşuşan garsonlar isteklerini yazıp gidince baş başa kalmışlardı. İşte size bize kimsenin duyamayacağı yer. Yol boyu konuyu nasıl ne kadar açacağını düşünüp durmuştu doktor. Doğru edip etmedikleri bile aklından geçmişti birkaç kez. Doğrusu eğrisi kalmamıştı artık. Dikeldi, toparlanıp gözlerini Muhittin'e dikti. Konuşacaklarımız başına gerçekten ağır dert açabilecek nitelikte şeyler Muhittin dedi. Olayın özünü anlatacağım sana. Düşün, benim de katkım olabilir dersen mutluluk, giderek borçluluk duyarım. Yok, bu beni aşar dersen balığımızı yer gideriz buradan. İnanırım ki aramızda sır olarak kalacaktır. Unuturuz, dostluğumuz sürer. Sözler ilgisini kamçılamıştı Muhittin'in. Güvendiğiniz için sağ olun abi dedi, sizi dinliyorum. Diyarbakır'a gidişinden alarak olayı ağır ağır anlatmaya başladı doktor. Esmeden söz etmemişti. Rohat'ın karısının acı öyküsünü anlattı bildiği ayrıntılarıyla. Karısına tecavüz edip işkencede öldürenleri vuran adam şimdi buradaydı. Önce yakalanmaması için güvenli yer bulmak, sonra da dışarı kaçırmak gerekiyordu. Ne yapabilirlerdi? Anlatırken yüzündeki en küçük kıpırtıyı kaçırmamaya çalışmıştı Muhittin'in. Olumlu olumsuz hiçbir belirti yakalayamamıştı. Susup da gözlerini dikerek beklemeye başlayınca tam bir gerilim içindeydi doktor. Yürek vuruşları da artmış mıydı ne? İzordil almak geçirdi aklından. Almadı. Gösteriye kaçacaktı şimdi sanki. Durgun kalmıştı Muhittin. Sessizce boğaza baktı bir süre. Çatalına taktığı salatayı alıp çiğnedi ağır ağır. Güç duruma düştün değil mi Muhittinciğim? İyi dert diyordun. Al sana iyi dert. Söylemekle yapmak birbirlerine pek de yakın dişmiyor değil mi aslan oğlum? Bu takılmaları biraz da kendini gevşetmek için geçiriyordu içinden doktor. Balıklar gelmişti. Şarap kadehinden bir küçük yudum alıp bıraktı Muhittin. Balığa başladı aynı dalgınlıkla. Yine söylüyorum Muhittinciğim dedi doktor sevecen bir sesle. Uygun görmüyorsan bir şey yapmak zorunda değilsin. Kolay değil bu iş. Başını şaşırmış gibi kaldırdı Muhittin. Neler yapabilirim onu düşünüyorum dedi. Kolay olsa niye bana geleceksiniz ki? Ağırdan derin bir soluk aldı doktor. Güç kısmı geçilmişti yolun. Balıklarını yemeye başladılar sessizce. Cezaevinde Kürtlerle yattım ben abi. Onlara yapılan hiçbir vicdana sığmaz. Duyguları buydu. Yemeği aynı sessizlikle bitirdiler. Kahve bekliyorlardı ki Muhittin aldı gene. Benim ev aylardır boş. Şimdilik o var. Oraya geçsin isterseniz. Gözleri çevrede olsun yalnız. Bir duraladı. Dışarıya gitmesi hem güç hem kolay. Eğer arkadaşın talihi varsa bugünlerde İstanbul'a gelmesini beklediğimiz Vasili Nikolaidis 3 güne kadar burada. Yarı yoldan dönmezse, dün Kuşadası'ndaydılar. 5 gazinosu kumarhaneleri var Akdeniz'de, çeşitli ülke kentlerinde. Anasının gözü bir herif. Burada başka bir dümeni yoksa o yapar, hem de kolay yapar bu işi. Olmazsa düşünürüz. Para sorununuz var mı? Hayır. Olursa söyleyin bana. Sağ ol Muhittinciğim. Boynuna sarılmak gelmişti doktorun içinden. Kim yürütüyor bu işleri? Şaşaladı doktor. Ne desin de şimdi? Ben. Güldü Muhittin. Siz akıl verirsiniz abi. Koşturamazsınız. Gizli uyanık militan işi bu. Doğru söylüyordu da adını versin miydi Esmen'in? Çok az kişi bilsin isteniyor. Biraz amatör işi bu Muhittin. Gene güldü Muhittin. Orospuluğun dışında amatör hiçbir işi sevmem abi. İyi hadi bakalım. Peki eve kim nasıl getirecek adamı? Niye saklayacaktı şimdi? Esme. Şu bizim Suat'ın. Evet. Aymış gibiydi. Polis götürmüş diyorlardı. Bıraktılar. Çok pislik etmişler ama bir şey alamamışlar ağzından. Duralamıştı Muhittin. Düşündü bir süre. Yavaşça eğildi yaklaşır gibi. Evi bilir o. Çekilip bir süre, diyelim sevgilisiyle başını dinlemek için anahtar aldı benden demek. Oyunda kurnazlık etmiş çocuk gibi ışıklıydı gözleri. Cebinden çıkardığı anahtarları masa üstüne koydu. Engel çıkarsa açın bana. Lokantadan ayrılırlarken Esme'ye götüreceği iyi şeylerin sevinciyle esrik gibiydi doktor. Kimi ayrıntıları da konuştular yol boyu. Adamı eve taksiyle getirmeleri sakıncalıydı. Araç da sağlanabilirdi gerekirse. Doktor Taksim'de indi arabadan. Beyoğlu'na yürürken Esme'nin telefonunu açıp kapattı hemen. Sıkıntılı bekleme saatlerini nasıl geçirecekti şimdi? Eve gidip yatsa uyku tutmayacaktı biliyordu. Bir sinemaya girdi afişlere bakıp. Birkaç kişi vardı küçük salonda. Sıkıntı duydu başlar başlamazdı. Gözlerini kapatıp yapacakları işle ilgili düşler kurmaya başladı. Dalıp gidiyordu ara ara. Sonunda uyudu bile. Cebindeki telefonun titreşimli sesiyle irkilerek uyandığında karanlık salondaydı. Fırlayıp çıkıncaya kadar susmuştu telefon. Esme'nin numarasıydı. Çevirdi hemen. Aynı saatte deyip kapattı Esme. Güldü. Böyle şifreli sözler dinliyorlarsa kışkırtmaktı polisi. Biz aşkımızı gizliyoruz değil mi Esmeciğim? Başka ne yapıyoruz ki? Ya polis yutmazsa? Ben de senin kadar direnç gösterebilecek miyim? Gerildi içi. Belki de daha iyisi olur. Ölürsün. Sinemadan çıktığında 6'yı geçiyordu. Çiçek pasajında bira içip bir şeyler yedi. Kalkıp balık pazarında pek sevdiği manavları, balıkçıları dolaştı biraz. Çok kalabalıktı, Nevizade'ye girmedi. Galatasaray'dan arabaya binip Sarayburnu kıyı yolundan eve yaklaşırken alacakaranlıktı. Evin yakınına birkaç yüz metre kala arabadan inip kıyıya geçti. Denize, karartılı sulardaki ışıklı teknelere bakarak Esme ile buluştukları yere doğru yürümeye başladı. Neler dönüp duruyordu bu tekne kalabalığında kim bilir? Kim bilecek? Muhittin bilir. Rastlantı değil o oğlanın bir yerlere varması. İyi kullanıyor kafasını. Nikolaidis'in yatı nereye yanaşır acaba? Açıkta durur belki de. Esme ile yapamadıkları mavi yolculuğu düşündü. Burkulur gibi olduğu içi. Şekeri anımsamıştı. Oturdukları bank boştu. Esme gelmemişti. Artan sabırsızlıkla gözü yolda beklemeye başladı oturup. Bir saate yakın bekledi. Kötü şeyler kurmaya başlıyordu ki karşı yandan yolu geçtiğini görünce duruldu içi. Esme gelinceye kadar tarıyor gibi gözledi ardını. Kuşku uyandıracak bir şey yoktu. Elini sıkıp oturur oturmaz kaygılı bakışını doktora dikti Esme. Var mı bir şeyler? Var, çok iyi şeyler var. Çözülecek görünüyor bu iş. Hiç gevşemeden biraz daha sokuldu. Anlatın lütfen. Onurlu bir muştuyu duyurmanın mutluluğu içinde ayrıntılarıyla ağır ağır anlattı olan biteni. Sevincini çılgınca açıklamamak için kendini güç tutuyor gibiydi Esme. Kötüye gidiyordu, Hızır gibi yetiştiniz. Kötüye giden ne Esmeciğim, onu söyle, ben bir şey yapmadım. Demişti ya, yaşamının en büyük ödülünü almış gibiydi. Esme'nin anlattıkları kaygı uyandırıcıydı. Dün o Moldavyalı aptal kadın kapıyı açıp vergi bilmem nesi için bilmem kimi arayan sivil memuru rohata götürmüş. Ben Fransa'dan yeni geldim, tanımam demiş o da. Suyu çıktı bu işin, hemen kaçırmak gerek. Dün gece uğradım, korku içindeydi adam. Yersiz de değil korkusu. O ayakla bir yere kaçamaz. Uzunca konuştular. Bu gece yapamazlar mıydı bu işi? Böyle hemen düşünmemişti doktor ya, niye olmasındı? Anahtar ellerindeydi. Taksiyle mi götüreceklerdi adamı? Olmaz demişti Muhittin. Nasıl yapacaklardı peki? Takıldı doktor. Söz dinleseydin de bir araba alsaydık sana bu dert olmayacaktı şimdi. Hüzünlü gülümsedi Esme. Ya, arabamız da olacaktı şimdi. Sesindeki titreşimle ürperir gibi oldu doktor. Bir şey demek istemiyor mu bu kız? Yorumla gönlünce. Siz bilmiyor musunuz araba kullanmasını? Uluslararası ehliyeti vardı hem de. Numaraları çevirdi. Hilton'da yemekte yakaladı Muhittin'i. Araba gerekti acele. Duraladı Muhittin. Neredesin? Bugün beni aldığın yerde. Gene bir duraladı. Tam 11'de açık hava tiyatrosunun kapısında. Olur. 9.30'da daha kalktılar. Heyecanlıydı ikisi de. İşe başlıyorlardı. Daha vakit var. Gelmez misin? Yapacağım işler var. Esme aynı uzaklığa çekilmişti gene. Şan sinemasından sonraki ışıklarda bekleyecekti arabayı 11.30'da. Umarsız kalmadıkça telefon yoktu. Eve gidince salondaki kanepeye uzandı doktor. Yarım saat kadar dinlendi. Uzun devrimcilik yıllarında ilk kez teorik olarak çok su götürür, böyle büyük riskli bireyci yana ağır basan bir işe karışıyordu. İyi mi ediyordu, kötü mü düşünmüyordu? Esme'ydi tek kaygısı. O olmasa karışır mıydı olaya? Karışmazdı, niye karışsındı? Esme'nin nasıl karıştığını da daha tam anlamış değildi ya, teorik yetmezlik denebilirdi sonunda. Onun için ne denirdi? Enayilik. Güldü, başka ne denir bu yaştaki aşka? Esme'ye yıkma her şeyi. Adam adil, dürüst soruşturmadan, yargılamadan kaçmıyor ki. Gözü dönmüş canavarlara bırakılsın da parçalasınlar mı? Sen de doktorsun, acılar içinde kıstırılmış birine el uzatıyorsun. Yanlışsa da insanca. 11'e doğru çıktı evden. Boş sokaklara, arada arkasına bakınarak ana yola yürüdü. Karşıya geçip araba beklerken gözü çevredeydi. Trafik azalmıştı. Yolların kesiştiği geniş alanda her şey doğal görünümündeydi. Divan Otel dedi taksiye. Pek bir şey düşünmemeye çalışarak yol boyu akıp giden gece içindeki kente baktı. Taş kışlanın önünde indi arabadan. Gene arkasına göz atıp çevresini kollayarak ağır ağır yürümeye başladı. Açık hava tiyatrosuna doğru. 10 dakika filan vardı buluşmalarına. Muhittin'in yaptığı düzenmiş de karanlık köşelerden polisler atılırlarmış şimdi orada birden. Güldü. Enayiydi çünkü polisler. Rohatla buluşmadan yapacaklar bunu. Hiç de böyle bir şey geçmiyordu akıldan. Muhittin'den gelmezdi o güven vericiydi olan. Boş yol alacakaranlıktı. Tiyatro yoktu demek. Tam kapısına gelmişti ki Muhittin'in arabası gelip durdu karşıda. Yolu çabucak geçip şoför yanına atladı. ''Hoş geldin abi, siz mi kullanacaksınız?'' ''Evet. Yalnız bir geceliğine bunu bırakabilirim. Garajda bir Renault var.'' ''Bu iyi, Mercedes kullandım ben. Gece iş bitince getiririm.'' İnip yer değiştirdiler. Uzun süreden sonra araba sürmeyi yadırgayacağını sanıyordu doktor. Tersine göreceği gelmişti. ''Divandan dönerim yolda. Hilton'un orada bırakın beni. İş bitince telefon edersiniz. Bırakacağınız yerde buluşuruz.'' Hilton'a yakın indi Muhittin. Harbiye'den dönüp Şan sinemasına doğru sürerken gelmemişse diye kaygılıydı. Şan sinemasının biraz ilerisinde bekliyordu Esme. Yaklaşınca yanına atladı hemen. Kule dibinden yüksek kaldırımın yukarı tünel yakınındaki bir sokağa gideceklerdi. Esme gidecekleri yolu tanımlayıp sustu. Eylemin gerilimini dışlamak için kafasını boş şeylerle oyalama çabasındaydı doktor. Vaskenler İstanbul'a gelmiş de arkada Ofsana'nın dizinde uyuyormuş Ermeni gavuru. ''Kalksana ulan, uyumaya mı geldin buraya? Bak bu yanımdaki genç kızla sevgilim benim, çatla kıskançlığından.'' ''Samatya'ya gidiyoruz, senin Zave'nin lokantasına. Midye dolması, Ermeni pilakisi yedireceğim sana.'' ''Zave'nin lokantası nerede? Ne bileyim, onu da uydurdum. Vaskenler burada mı da lokantayı soruyorsun?'' Suskunluğu bozmuyorlardı. Şişhaneden kıvrılıp Galata Kulesi sokağına girdiler. Alana gelince solda yukarıya doğru tırmanan dar karanlık bir sokağı gösterdi Esme. Kıvrılmadan duralayıp çevreye göz attılar şöyle bir, boş, sessizdi. Girdiler sokağa, yukarı tünele doğru gittiler. Sağdaki gene dar, karanlık bir sokağa yaklaşınca köşede durmasını söyledi Esme. İndi arabadan, dinledi yöreyi bir süre. Sağa sola göz atıp sokağın derinliğine yürüdü. Işıkları söndürüp beklemeye başlamıştı doktor. Basılacaklarsa şimdi basılırlardı işte. Daha doğrusu biraz sonra oğlan gelince... Ne kadar üstüne çıkmaya çalışsa gerginliğe düşmemek olmuyordu işte. Kediler koşuşup duruyordu boş karanlık sokaklarda. Bir köpek sesi, devrilmiş bir çöp tenekesi gürültüsü geldi bir yerlerden. Tek tük camlarda sönük ışıklar vardı. Büyük kentin geceye sinmiş uğultusunda uzaktan araba fren sesleri geliyordu arada. Bir adamla bir kadın göründü yukarıdan. Sessizce yürüyüp gittiler kule dibine doğru. Nerede kaldı bunlar? Karanlık sokağın boş derinliklerine baktı bir süre. Evet, görünmüşlerdi sonunda. Sağa sola göz attı yeniden, değişen bir şey yoktu. Tam baskın anı işte. Birden atılsalar ne yaparsın? Ne mi yaparım? Hiçbir şey yapmam. Arabayı kaçırıp da kendimi mi kurtaracağım? Esme'yi kim kurtaracak? Karanlıkta kımıldayan gölgeler olmaktan çıkıp birbirlerine yaslanmış gelen genç bir kadınla genç bir erkek görünümü koyulaşarak tam belirginlik kazanınca yüreğine tırnakla bir çizik atılmış gibi oldu doktorun. Şaşaladı. Hasta ayaklarına yavaşça özenerek basan, kol kola girmiş dal gibi çift nasıl da uyumlu bir görünüm oluşturmuşlardı ama. Yakına gelince baktı, poliste gösterdikleri delikanlı fotoğrafını pek anımsatmıyordu oğlanın yüzü. Kara yağız olgundu, lacivert tişört içinde daha da yakışıklıydı. Çıkarıp bir izordil koydu dilinin altına doktor. Baskın filan da yok işte, götüreceksin bunları. Yok, götürmeyecektik. Yaklaşınca kapıyı açtı Esme, kucaklar gibi destek vererek arkaya oturttu adamı. Taşıdıkları küçük valizi koydu. O da mı oraya geçecekti? Geçmedi, yanına oturdu doktorun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalın çatallıydı oğlanın sesi. Ağır ağır indiler sokakları. Kule dibinden Şişhane'ye dönüp yola çıktılar. Mecidiye köye kadarki duralamalardan sonra yollar boştu. Konuşmuyorlardı. Gerginlik içindeydiler belli ki. Polis arabaları geçti yanlarından.